Podcast dinle.
Apar ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Anda Özdemirgül, portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. Hafta ortasındayız, üçüncü işlem günündeyiz. Gelişmelere, rakamlara bakacağız ve her zaman olduğu gibi ekonomist Belgin Maviç ile birlikteyiz. Günaydın Belgin.
Günaydın Anda, iyi sabahlar olsun hepimize.
İyi sabahlar, haftayı ortaladık.
Evet, az kaldı.
Az kaldı, yavaş yavaş noktalıyoruz. Şöyle verilerle başlayalım takibimize. Neler var? Şimdi Japonya'dan gelen veriler var. Ticaret dengesini takip ettik. İngiltere enflasyon oranı Japonya'da 441 milyon dolar. Beklentinin üzerinde gelmiş. 202.3'müş beklenti. İngiltere enflasyon oranı keza takip edildi. Baktığımızda yıllık tüfe Temmuz'da %2 oldu. Beklenti 2.3'tü. Aylık tüfeye baktığımızda ise orada da %0.2 artış yönündeydi. Orada da yine bir değişiklik olmadı tüfede Temmuz'da. Ve Euro bölgesi enflasyon oranını saat 12'de takip edeceğiz Türkiye saatiyle. Geçelim Amerika'ya. Amerika'dan gelen veriler var, gelecek veriler. İnşaat izinleri, konut başlangıçları, ham petrol stokları ve FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. 21'de saat ham petrol stokları 17.30'da, diğerleri ise 15.30'da takip edilecek Amerika tarafından.
Evet. Şimdi şöyle bir baktığımızda bugünün herhalde önemli verisi Euro bölgesindeki enflasyon bakacağımız ve bununla birlikte Fed'in toplantı tutanakları. Dün akşamda Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları biraz daha endişeleri ya da gerçeklerle piyasanın yüzleşmesine neden oldu diye düşünüyorum. Ben Jackson Hole öncesinde Fed Başkanı özellikle COVID-19 salgını hala ekonomik faaliyetlere gölge düşürüyor açıklamaları, öğrencilerle bir araya geldiğinde ve ekonomiyi değerlendirdiğinde ekonominin salgın öncesi noktaya gelmesinin çok uzağında olduğunu belirtti. Ve bu anlamda da baktığında ekonominin nasıl değiştiğini, bankanın politikası üzerine etkilerini anlamaya çalıştıklarını belirtti. Gölge düşürüyor COVID ekonomi makro veriler üzerinde dedi. Ve Delta varyantının da ekonomi üzerinde önemli etkilerin olup olmayacağını henüz net olmadığını da söyledi. Yani bu geçici mi yoksa kalıcı bir süreç mi? Bu konuda net fikri olmayan bir FED var karşımızda. Öte yandan da tahvil alımlarının azaltılması noktasında da algı oluşturmaya ya da birbirinden farklı görüşler içerisinde miş gibi beklenti yönetmeye devam eden FED başkanları da var. En son bu kervana Kaşgari'de katıldı ve en geç bu yılın sonunda ya da 2022'nin başında FED'in tahvil alım programını azaltması gerektiği vurgusu öne çıktı. Tüm bunlar FED tutanaklarında bu akşam karşımıza gelecek mi? Piyasa bunu merak ediyor, bunu anlamaya çalışıyor ve dolayısıyla bu karmaşa içerisinde dün FED Başkanı Powell'un o açıklamaları biraz daha hani nasıl diyelim gerçeklerle duvara çarpmak gibi oldu piyasalarda ya da bilanço döneminin belki de sonuna gelmesiyle birlikte bunu bir bahane olarak piyasalar kullandı ve karışık seyirler, satıcılı seyirlerle kapanışlar oldu. O yüzden bu akşam saat 21'de doların seyri, dolar endeksinin seyri açısından biz FED tutanaklarına bakıyor olacağız.
Peki başlayalım Borsa İstanbul BIST endeksine hemen bakalım hafta ortasında nasıl bir performansı var ki ekranımıza yansıyacak. Dünden bugüne de ne değişmiş ki yukarı yönlü hareket son bir haftada sürdürmeye devam ediyor. 1410'dan 1464'e kadar da çıkmış. 0.23'lük şu anda yukarı yönlü hareket var. 1465 puan seviyesinde. Hangi seviyeleri takipteyiz Belgin Hanım?
Şimdi birçok sabah raporlarına göz atıyorum. 1465 seviyesine dikkat çekiyorlar ve bunun üzerinde 1470'e doğru hızlı yükselişlerin kısa süreli realizasyonlarla karşılaşabileceğinden bahsediyorlar. İyimserlik hali hazırda korunuyor ama yine de bilanço dönemi yarın itibariyle bitiyor. Borsa İstanbul tarafında da 19 Ağustos itibariyle Amerika'da da bilanço sezonunun sonuna gelindiği için kısa süreli bir realizasyon. Bir takım gerekçeler öne sürülerek buna katkı sağlayabilir mi? Bunu çözmeye çalışıyor piyasa bu anlamda. Ama Borsa İstanbul tarafında geriden başlayan bir yükseliş bir sadece bilanço hareketiyle başlamadı. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda evet 1470'ler, 1465-1470'ler bir ara kar satışı için uygun seviyeler olarak gözüküyor. Asıl konu aşağıdaki seviyelerin, desteklerin değişmesi. Şimdi daha önce harekette baktığımızda 1400'ün altına sarkarsa 1370'lere dikkat çekiyorduk. Ama bir kez daha olumsuz bir senaryoda 1400 kırılırsa bu kez 1370'ler kuvvetli bir destek olamayabilir. O yüzden biz 1420 orta vadeli trendi korumak zorundayız bu yükselişin devamı açısından. Dolayısıyla bu gözle baktığımızda yönetmenimizden rica edelim bir aylık şey bir yıllık bir grafiği getirebilirse BIST 100 tarafında orada biraz daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Şimdi şöyle bir baktığımızda yataydan başını kaldıran yani Temmuz ortalarında başlayan bir yükseliş var. Önümüzde Eylül ayı var. Eylül ayı kritik hem FED açısından hem piyasalar açısından. Jackson Hole'da şekillenmesine bel bağladı piyasalar ama Jackson Hole'da bence FED bu kez ser verip sır vermeyecek. Çünkü kafalar karışık. Dolayısıyla net bir şey adım atmak için Jackson Hole'u kullanmayacak. O anlamda baktığımızda piyasalar biraz da BIST 100 tarafında bunu fiyatlıyor ve yukarı yönlü hareketlenmelerde biz 1470-1475 yukarıda 1500'e doğru yolumuz devam ediyor. Yolumuz var ve bununla birlikte şöyle bir bakıyorum. Özellikle şeyde 1465'in üzerinde kalıcı bir kapanış yapabilirse bugün radarımıza girecek olan seviye 1510 olacak.
Hafta başında şunu konuşmuştuk. Eylül başı gibi önemli demiştiniz. Hı hı. Borsa evet. İstanbul tarafında. Yine aynı gelişmeler Jackson Hole'u bekleyen tabii. Bir piyasa mı takip ediyoruz belki?
Tabii yani Jackson Hole'da bu kez hani piyasa çok Jackson Hole şeklinde öne çıkardı ama hani zaten Jackson Hole'da söyleyeceklerini FED başkanları normalde söyledi. Hepsi görüşlerini açıkladılar. Ama benim gördüğüm FED'in hem tahvil alımını azaltmanın uzağında olduğu hem de faiz adımını atmanın oldukça uzağında olması. FED Başkanı'nın dünkü açıklamalarından benim anladığım şu anda makro verilerdeki dengesizliği ölçemiyoruz. Yani bu ne demek biliyor musun? Mesela diyor ki enflasyonda tedarik zincirinden kaynaklı yükselişler görüyoruz diyor. Ama bu açıklamasından sonra yine aynı söylemine dönüp baktığımda bunda da çok emin değil. Emin olmayan bir FED var ve emin olmayan bir FED piyasaları bir yandan hani, kuvvetlendirmeye çalışırken 3,5 trilyon dolarla yola çıkılan altyapı yatırımları 1,5 trilyon dolara çekildi. Bunun için de bir kaynak gerekecek. Dolayısıyla FED'in böyle bir durumda piyasadaki fazla parayı çekmek değil tam tersine parayı yine piyasaya vermek zorunda kalacağı süreç. Bunu düşünüyorum ben. Bu gelişmekte olan piyasalara pozitif yansır. Faizini belli bir noktada tutan, sıcak para hareketini destekleyen Borsa İstanbul burada avantajlı. Bankalar, holdingler, enerji sektörü. Eurobondlar tarafına baktığımızda hala enerji sektörlerinde yabancı yatırımcıların olduğunu görüyoruz tahvil tarafında. Bu da bize şunu gösteriyor. Türkiye'nin bir hikayesi var. Nedir bu hikayesi? Büyüme, sürdürülebilir büyümeye doğru yüksek enflasyona rağmen devam ediyor. Dolayısıyla içerideki yabancı yatırımcı payı hala hazırda %42'ler seviyesinde olmasına rağmen yabancının içerideki hareket alanı genişledi. Hani 30'un dışına da çıkmaya başladı yabancı. Mesela şöyle bir analizi var iş yatırımı müsaadenle ona bir paylaşayım Hande. Bu yabancı oranı artan ve azalanlar diye bugün bir bilgi notu paylaştı. Mesela yabancı oranı sürekli artanlarda 10 gün boyunca üst üste artanlara baktığımızda.
Hisseler tarafında.
Evet, yani. Şok Menkul, Tofaş Fabrika, Jansa, Kent ve Reysaç GEO görüyoruz. Bunlar yaklaşık 10 ila 8 gün boyunca sürekli artmış yabancı oranı. Günlük bazda yabancı oranı artanlara baktığımızda Kardemir D'yi görüyoruz, Arena Bilgisayarı görüyoruz. Ve yabancı oranı günlük bazda azalanlarda Tekfen, Global Yatırım Holding, TMPOL gibi hisseler var. Ama mevcut durumda içerideki yabancı payı hala %42,41. Demek ki endeksi şu anda yerli yatırımcı biraz daha fazla yüklenmiş ve devam ediyor. Yabancı yatırımcı da yavaş yavaş gelmeye başladı. Özellikle dolardaki gevşemede ben yabancının dolardan TL'ye geçiş ve hissede pozisyon aldığı senaryosunu dikkate alıyorum ki o bizi 1485'e değil 1525'e taşıyabilir.
Yukarıya daha fazla.
Kesinlikle böyle bir ihtimal var ve yabancının pozisyonlarına baktığımda hisse seçiminde bilançolar yol gösterdi. Bilançolar ışığında yeni stratejisini oluşturuyor. FED'den de bir sinyal gelmezse tahvil alımını azaltma, hayır öyle bir şey algılamazsa piyasa o zaman bu gelişenler için çok ciddi fırsatı beraberinde getirir.
Peki. Bankacılığa bakalım. Hemen sonrasında geçelim. Nasıl bir performansı var bankacılığın? Sonrasında da sınayiye bakacağız. Yine son bir haftaya baktığımızda çizgi yukarı 1325, yukarıda 1245, aşağıda. Burada da 0.26'lık bir yükseliş görüyoruz. An itibariyle 1318'den işlem görüyor. Şimdi bankacılık biraz daha hafif yavaşladı gibi gözüküyor Bergin Hanım. Ama hala alımlar devam ediyor. Ne dersiniz? Fırsatların olduğunu söylüyorsunuz hep bankacılık tarafında. Genel itibariyle nasıl bir performansı var?
Hareket stiline baktığımızda ne yaptı? Önce 1200'ü. Aşağıdaki harekete baktığımızda önce 1200'ü aştı. 1200-1225 bandında o seviyeyi kuvvetlendirmeye çalıştı endeks bankacılık tarafında. Ve zaman zaman 1200'ün altına doğru sarktıysa da dedik ki korkmayın bu ihlal olarak kalır. 1207'nin üzerindeki her kapanış olumlu. 1220 olmasa bile. Şimdi aynı hareketi 1300-1320 bandında yapıyor endeks.
200'lerdeki gibi hareket 300'lerde
aynen,
oluyor yani.
Aynen. Peki. Dolayısıyla zeminini kuvvetlendirmeye çalışıyor ki burada yaklaşık olarak hani bankacılık tarafında ciddi iskonto var ve o iskonto yukarıda en yukarıda 1450-1500'leri işaret ediyor. Eğer bir pozitif desteklenecek bir hikaye oluşturursa Türkiye bankacılık tarafında bu inanılmaz olur. Ne olabilir mesela moral verebilecek bankacılık sektörüne? Amerika'daki Halkbank davası. Türkiye'nin lehine bankanın olumlu sonuçlanması örnek veriyorum. Bununla birlikte bu süreç içerisinde bankalar zaten güçlü sendikasyonları alıyorlar. Türkiye'nin CDS'lerinin ciddi anlamda düşmesi. Merkez Bankası'nın ondan sonra yıl sonuna kadar sıkı duruş dahil olmak üzere devam etmesi ve o bu konuya ilişkin işte faiz indirir mi spekülasyonların önüne geçecek kararlılıkta devam etmesi bankacılığa yeni senaryo yazar. Dolayısıyla bu anda şu anda 1320 bandındaki hareketler görüyoruz ki teknik olarak da 21 günlükler 1252'nin üzerinde, 200 günlüklerse 1258. Demek ki aşağıda şu anda yükselen kanalın içine girmiş, aşağıda 200 günlük ortalama 1258 kırılmadığı sürece bankacılık yoluna devam eder. Nereye götürür bizi bu? 1350, 1370, 1400. Daha yukarıda hangi seviyemiz var? 1500'ler var. 1485, 1500 ve ben bankacılık endeksinin biraz önceki o senaryolar oluşursa orayı göreceğini düşünüyorum. Ha bu ne demektir? Ben bir trader olarak, bir ondan sonra portföy yöneticisi olarak bugünden orta vadeli önümüzdeki 12 aylık periyotta banka hisselerini her geri çekilişte endeksin alım için fırsat yaparım.
Peki hızlı hızlı sınayiye de bakalım oradaki hareket nasıl bankacılığa nazaran sınayi tarafında satış görüyoruz. 0.13'lük aşağı yönlü bir hareket var ama son bir haftaya bakalım yine çizgi yukarı 2599, evet. 2527'de aşağıda yine 2500 sınırını koruyor Bergin Hanım baktığımızda 2527 aşağıda şu an şimdi 2596.
Şimdi burada 200 günlükler 2380'lerde bunun üzerindeyiz. 50 günlükler 2538'de. Demek ki biz burada halihazırda bu yükseliş trendine devam ediyor. Ancak tam 21, 50 ve 200 günlük gözüyle baktığımızda ve bunu bir çizgi olarak görmeye çalıştığımızda altta 200, ortada 50 gün, üstte 21 günlük şeklinde bakacak olursak hala yükseliş kanalında. Ama yorulan bir sanayi endeksi var. Bilançolar geldi, beklentiler fiyatlandı, sermaye artırımları oldu, bölünmeler gerçekleşti, temettüler ödendi. Dolayısıyla sanayi endeksinin şu andaki hesaplamasının içinde bunların hepsi var. Bant aralığı olarak baktığımızda yukarıda 2600 korunan bir hedef ama geri çekilmelerde 2580, 2560 ve en aşağıda 2530 kalesi yıkılmadığı sürece ki daha önceki gördüğü seviye oralar. Sanayide yatay alıcılı seyir devam eder.
Peki. Viyop'a geçelim hemen bakalım. Şimdi bugünkü performansı nasıl? Viyop'un dün keza 1581, bugün için şu an baktığımızda 1584'te yukarıda 1567 aralığında dün gitti geldi. Ve 1539 aşağıda görmüşüz. Prim var şu an için.
Doğru.
Viyop tarafı nasıl peki?
Şöyle bir baktığımızda destekler nerede bugün? 1563'te, ikinci destek 1550'de, üçüncü destek 1530'lar seviyesinde. 35 desek daha doğru olacaktır. Direnç nerede? 1588 seviyesinde. Burayı görür mü? Bence alıcılı bir biyop tarafı, hareketleri görmeye devam ederiz. 21 günlüklerimiz nerede? 1545'ler seviyesinde. Bu da bize neyi gösteriyor? Halihazırda yükselişini koruyan bir vadeli taraf var. Yani long pozisyonların daha ağırlıklı olduğu. 50 günlükler 1539'da. Demek ki aşağıda benim bakacağım seviye ilk etapta 1540 seviyesinin korunması 50 günlüklerin. 200 günlükler nerede? Yine hemen hemen onunla aynı seviyede. 50 günlük ve 200 günlüğün çok yaklaşmasına dikkat. Ne anlama geliyor? Her an ondan sonra burada yükseliş ikinci bir seviyeye geçebilir ya da bu seviyelerden gelebilecek satışlara karşı dikkatli olmalıyım. Karar anı vadeli de bugün. O yüzden bugün bakacağımız seviye aşağıda 1540'ın korunup korunmadığı. Çok teknik hareketler var. Bak en düşük seviye şu anda onun 100 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamalarının olduğu seviye. Bu seviye korunduğu takdirde yukarı yönlü hareketlerde 1600 kısa vadeli hedef değerimiz olarak korunuyor. Şu anda alıcılı ama karar anı bugünkü kapanış bana göre önemli olacak.
Vadeldeki yatırımcı spot tarafta nasıl bir pozisyon alma Belgin Hanım?
Şimdi genellikle şöyle olur. Endekste mesela düşüş bekleyip de elindeki hisselerini satmışsa vadeli tarafta hisse kontratları şeklinde hareket edebilir. Ya da vadeli tarafta endeksin çok yükseldiğini düşünen yatırımcı endeks kontratlarına da kısa pozisyon yani satış pozisyonu almışsa ve endeks yukarı doğru gidiyorsa bu sefer endeksi etkileyen hisselerde alışa geçerek kendini hedge etmeye çalışabilir ya da bunun tam tersi hareketini yapabilir. Dolayısıyla vadeli tarafla spot taraf aynı anda hareket edebilir de. Eğer bu tip böyle hani endeks çok ucuz primlenmesi lazım diyorsa gidip de vadeli tarafta endeks shortlamak çok mantıklı olmaz. Bu şu andaki hava bu. BIST 100 tarafında yukarı, vadeli tarafta da buna bağlı olarak yukarı beklentiler. Ama hisse kontratlarında durum tabii ki biraz daha farklı. Özellikle bilançosu gelen, bilançosu beklentiden iyi gelen hisselerde durum çok daha farklı olur. Hareket tarzı buna dikkat etmek gerekir. Endeks kontratlarını daha hissedebilirsin. Hani endeksle ilgili bir görüşü vardır herkesin, doğru yanlış beklentisi. Ama hisse reaksiyonlarında her iki tarafta spottaki ile vadelideki çok farklı hareket edebilir. O yüzden yatırımcının dikkatli olması lazım. Ama normal en sade haliyle hisse senedinde spot tarafta, BIST 100 tarafında hisse senedinde olan yatırımcı vadeli tarafta da longda ya da shortta olabilir. O onun tercihidir ama şu andaki hava hisse senedinde devam ediyorsan portföyüne vadelide de endeks yukarı demektir.
Peki geçelim öyleyse hisselerimize hemen bakacağız. Bir aylık performansları gelecek. Petkim'le başlayalım değerli izleyenler. Sokar Türkiye'nin 1.3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldığı medyada yer alan haberleri arasında. Bakalım 6.09'da yukarıda görmüş. Son bir ayda baktığımızda 5.30'su aşağıda. 6.05 şu an için yani bir aylık performansın en yüksek seviyesine yakın gibi gözüküyor. Ama satış var bugün de 0.66. Belgin Hanım Petkim'deki hem gelişme burada 1.3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldığı haberi de var. Nasıl etkilemiş?
Şöyle söyleyelim. Petkim güzel bir bilanço getirdi. Dün de bu bilançoyu konuştuk şirket raporunda. Ve şu anda 6 liralar seviyesinde. Dolayısıyla çok daha prim yapma potansiyeli olan bir noktada. Ancak gerek etilen nafta gerekse petrol fiyatlarındaki yüksek seyir burada tabii ki hisselerdeki hareketleri ya da maliyetleri olumsuz etkileyebiliyor. Ancak Petkim'in üzerindeki baskı endeksteki yükselişe rağmen devam ediyor fiyat baskısı anlamında baktığımızda. Normalde şu andaki endeks seviyesine göre baktığımızda primliymiş gibi görünebilir. Ama bir yıllık performansa baktığımızda istikrarlı ve yavaş yavaş adımlarla 3 liralardan 6-8 bandına doğru hareketler gördük. Yönetmenimden rica ederim. Bir yıllık Petkim grafiğini bize getirecek olursa hani endeksteki o güzel yükselişler, seri hareketlerin birçoğunu biz maalesef Petkim'de o hareket tarzını göremedik. Ama şunu söyleyeyim. Gelecek vadeden primlenme potansiyeli yüksek olan hisselerden bir tanesine
3.87'lerden gelmiş 6.90 son bir yani, yıla baktığımızda yani, yukarı yönlü.
Yani 4 liralardan kabaca 4 liralardan 7 liralara doğru hareket etmiş ama diğer hisselerle kıyasladığımızda hiçbir şey hareket etmemiş.
Hemen devam edelim. Hisselerle kontrol matiğe bakalım da geçen senenin halka arzlarından bir tanesi teknoloji ve enerji mühendislik tarafında. Şirketin Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Üst Yapı Modernizasyonu ve SCADA programının kurulumu ve otomasyonu sağlanması ihalesinde 4,5 milyon Türk lirası bedelle katılarak en avantajlı teklif vermesi sonrasında Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi ile sözleşme imzalandığı açıklanmış. 103 yukarıda görüyoruz. Aşağıda bakalım hemen son bir yıl grafiği bu arada. 8.34'lerden 103'e gelen bir rakam karşımızda. Şu an için de 59.40'tan işlem görüyor. Evet. Yatay pozitifte gün içi seyri şu an için kontrol matiği.
Haber akışıyla gündemimize geliyor ve bize yer alıyor ve hissedeki hareketlere baktığımızda yatay dalganı şöyle söyleyeyim, yatırımcıların özellikle traderların da hareketini kanıksadığında, hareket etme potansiyelini ölçebildiğinde güzel trade fırsatı veren hisselerden bir tanesi. Ve bu anlamda bir yıllık periyotta şu anda yataya girmiş gibi gözükse de haber akışına duyarlılığı devam eder. Belki önceki dönemdeki gibi 100 liraları söylemek için henüz erken ama hissenin yukarı yönlü hareketlerde özellikle 60 ve üzerinde kalıcı olması durumunda orta vadeli 65-70 bandını 12 aylık periyotta görebilir yeniden.
Devam ediyoruz. Yükselen Çelik'te şirketin hali hazırda müşterisi olan ve imalat sanayinde faaliyet gösteren özel bir şirketin düzenlediği çelik satın alma ihalesi kapsamında hadde ve dövme vasıflı alaşımlı çeliklerin yer aldığı ihaleye teklif verdiği açıklanmış. Hemen bakalım, 4.56 aşağıda gören bir fiyat, 15.54 ise yukarıda. Son bir yıl yine grafiği aşağı yönlü hareket var son bir yıla baktığımızda. Hı hı. Bugün için prim görüyoruz 1.5'a yakın. 5.54.
Yaklaşık 1,5 senedir takip ettiğim hisselerden bir tanesi Yükselen Çelik. Ve şunu söyleyebilirim, önümüzdeki yılların dikkatle takip edecek hisselerinden birisi olmaya aday. Bir Ereğli, bir Kardemir gibi bir gözümüzün de Yükselen Çelik'te olabileceği süreç. Özellikle dünya genelinde demir çelik sektöründeki hareketliliğin devam edeceğini düşünüyorsak, ki bunu düşünenlerdenim, yatay hareketinden çıkarak hissede yukarı yönlü hareketleri görmek için biraz daha zamana ihtiyaç var. Ama hareket yavaş yavaş başlayacaktır diye düşünüyorum. Şu anda yatay sıkışık ama belli bir seviyesini koruyan hisse görünümünde 15 liralardan bölünmelerle birlikte bu seviyeye geldiğini hatırlatalım. Ve dolayısıyla yeniden bu o ilk etapta 10 lira, daha sonra 15'leri görür mü? Evet. 12 aylık periyotta görebilir.
Peki Pegasus'a geçelim. Orada da hem haber akışlarına bakalım hem de bilançosuna bakalım. 2021 yılı için öngörülen jet yakıtı kullanımının %61'inin hedge edildiği açıklanan bilgiler arasında. Burada da hem verileri şimdi soracağız Belgin Hanım nasıl değerlendirecek diye kapa yapılan açıklamalar da var. 92.10 yukarıda görmüş son bir yılda. 39.50'lerden çıkan bir fiyat 92.10'a kadar. Satış var yatay negatif bugün için. 70.30'da fiyatı Pegasus'un.
Yani burada bu haber neden önemli onu söyleyelim öncelikle. Bir kere jet yakıtı kullanımının %61'ini hedge etmiş. Yani kendini bu anlamda finansal risklerden korumuş. Hı hı. %61 oranında. Bu da neyi sağlayabilir? Maliyetlerini düşürürken bilançosundaki zararı ciddi anlamda dengeler, azaltır. Yani finansal anlamda etkinliğini. Bu önemli. Ha, buradaki kendini hedge etme yüzdesi 70 ve 70'in üzerinde olmuş olsaydı hissede şu anda satıcılı değil alışa dönen bir performans, bir beklenti fiyatlamasını görürdük. Ama bugün olmasa da yarın bunun fiyatlamasının pozitif yöne imeleneceğini düşünenlerdenim.
Bilançosuna da bakalım. Bu arada kapanma tarihinin sona ermesi 16 Mayıs'la birlikte Pegasus'ta talepte hızlı bir toparlanma da elde edilmiş ve Haziran ayında misafir sayısı 2019'un %91'ine ulaşarak pandemi dönemindeki en yüksek seviyeye de gelmiş. Böyle doğru bir bilgi var. Yani hızlı bir toparlanma süreci yasakların kalkmasıyla birlikte bu karlılık tarafına, bilançolara, satışlara nasıl yansımış Belgin Hanım Pegasus'ta?
Hatırlayalım, hemen o döneme gidelim. Türk Hava Yolları Pegasus endekse güç veren, endeksi taşıyan hisseler oldu. Neydi beklenti? Özellikle karantina sürecinin sona ermesi, normalleşmeye dönülebilmenin hızlanabileceği bir sürece girebileceğimiz Temmuz ayı itibariyle bu durumun daha pozitife imeleneceği noktasında. Ve zaten nedir havayolu şirketlerinde özellikle? Yolcu taşıma, uzak doğu uçuşları, okyanus ötesi uçuşlar ve buna ilişkin olarak da cirolarındaki artışlar. Şimdi Pegasus'a bu anlamda baktığımızda gerçekten zorlu bir yıl geride kaldı havayolu şirketleri içerisinde. Burada kendilerini hedge edebilenler, tabii ki jet yakıtı dahil olmak üzere maliyetler anlamında kendilerini hedge edebilenler bu durumu daha az zararla, zararlı ama daha az zararla attı tabii. Bilanço bazında baktığımızda özellikle, şimdi daha çok satışları havayolu şirketlerinde euro cinsinden değerlendirildiği için ikinci çeyrekte 65 milyon euro net zarar ve bununla birlikte şöyle bir baktığımızda operasyonel zararın yanında 17 milyon euroluk net faiz gideri, 9 milyon euroluk net kur farkı geliri ve 4 milyon euroluk ertelenmiş vergi geliri öne çıkan kalemler olmuş. Ve bu anlamda baktığımızda yabancı para varlık ve yükümlülükleri açısından yabancı para yükümlülüklerinde yukarı yönlü hareket var ki biraz önceki saymış olduğumuz gerekçelerden dolayı yabancı para varlıklarında aynı şekilde bir yükseliş yok. Arada biraz daha makasın açıldığını görüyoruz. Personel giderlerinde de %55 oranında bir düşüş var. Şimdi tabii buradaki düşüş personel azaltımından kaynaklanan bir düşüş mü? Onun detayını bilmiyoruz ama toplam maliyetlerde %39 bir azalma yaşandığını da belirtmeliyiz bu anlamda. Ve birinci çeyrek 2019 karşılamasına benzer bir performansa işaret eden bu gerçekleşmede en önemli faktör personel giderlerindeki %55 düşüş. Yani mevcut zararın daha azalmasında personel giderlerindeki azalışın etkili olduğunu görüyoruz. Ne satışlarında artış var mı? Evet, zorlu yıla göre evet. Ama esas faaliyet kârı bazında baktığımızda bunun ana ortaklık net dönem kâr zararı ile karşıladığımızda zorlu ve kendini hedge eden bir dönem olarak görüyoruz Pegasus.
Peki geçelim hemen Oyak Çimento'ya bakacağız. Oradaki performansı değerlendirecek şimdi Belgin Hanım. Fiyatına da bakalım. Fiyatı bugün için satış var. 0.71 aşağı. 9.18'lerden 6.38'i. Son bir yılda aşağı yönde bir hareket görüyoruz. Oyak Çimento'da 6.99 şu an için fiyatı performansını değerlendirmek lazım. Bir yıla şöyle baktığımızda.
Evet, bununla ilgili pozitif değerlendirmeler görüyorum. Şöyle bir bakıyorum. İkinci çeyrekte 158 milyon TL'lik net dönem kârı elde edilmiş. Şirket geçen yılın aynı çeyreğine göre 16.8 milyon net dönem kârı açıklamıştı diyor, deniyor ve satış gelirlerinde 1.138 milyon TL gerçekleşerek %90'a yakın bir büyüme kaydetmiş Oyak Çimento ve brüt kâr 284.3 milyon TL ile 2020'nin ikinci çeyreğindeki 72.4 milyon TL brüt kârın oldukça üzerinde gerçekleşmiş. Demek ki başarılı bir performans ama hisseye baktığımızda bu bilanço beklentisinin çok da fiyatlara yansımadığını da görüyoruz. Dolayısıyla yukarı yönlü bir hareket potansiyeli var mı bakacağız. Bu arada FOBÖK marjı da 12,5 puan artarak %22.4'e yükselmiş. Bunu da şöyle düşünüyorum. %25'in altındaki bir FOBÖK oranı sektörel ortalamanın biraz aşağısında kalmış. Gidecek yolu var ama FOBÖK marjı anlamında baktığımızda biraz daha yol kat etmesi gerekiyor.
Peki. Belgin Hanım, şimdi iki tane şirket var. Geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Bir tanesi Girişim Elektrik, diğeri ise Birleşim Mühendislik. İkisi de halka arz noktasında talepler toplandı. Artık borsada işlem görmeye başlayacak. Girişim Elektrik'e baktığımızda yarın yani 19'unda, 19 Ağustos'ta borsada işlem görmeye başlayacak. Birleşim Mühendislik'te de şirket payları 20 Ağustos'ta borsada işlem görmeye başlayacak. Talepler noktasında yine güzel bir talep toplandı. Rakamlar elde edildi ve işlem süreci de başlıyor.
Halka arzın işte 16 katı, işte bir haberler duyuyoruz ya 6 katı, 7 katı.
Evet.
Bunlarda da güzel talepler geldi. Borsadaki performanslarına bakacağız. Son gelen halka arzlara baktığımızda hepsinin de güzel performanslarını gördük ki bu da yani biraz halka arzlara mesafeli bakan yatırımcının yeniden geldiğini gösteriyor.
Peki bir tane tedbir şirketi var BBTS kapsamında Dardanel bu arada onu da hatırlatalım. Evet. Şirket paylarına 1 Eylül'e kadar brüt takas tedbiri getirilirken mevcut durumda BIST 50 payları dışındaki paylarda sermaye piyasası kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta. Dardanel tarafında efendim tedbir uygulanacak. Bunun da bilgisini aktardıktan sonra şöyle kalan vaktimizde de küresel tarafı konuşalım biz. Küresel tarafta yoğun gelişmeler. gelen veriler de yoğun. Bu hafta baktık, bu haftanın evet. özelinde ki sanayi üretimini takip ettik ABD'de. Orada da aylık bazda %0.9'luk bir artış var. Beklentilerin üzerinde bir veri geldi. Ve perakende satışlar Temmuz'da da bir önceki aya kıyasla %1.1 azalma var. Orada da beklentilerin üzerinde bir düşüş gösterdi. Gelen iki tane veri dün takip ettik ABD Doğru. tarafından. Şimdi bakalım Nasdaq'ta yükseliş var. S&P 500'de yükseliş yatay pozitif diyebiliriz. Bir tek burada Dow Jones negatif başlıyor. Orada da yatay negatif bir seyir görüyoruz ABD borsalarında.
Şimdi iş yatırımın sabahki bilgi notunda baktığımda özellikle önemli bir noktaya değinmiş FED Başkanı'nın açıklamalarında. FED'in güçlü olan hamlelerinin limitli olduğu vurgusu. İşte bu piyasalarda morali bozdu, moralleri. Hep görünmeyen bir el, bir FED var ya da fonlar, FED'in ondan sonra kontrolündeki fonlar. Ve bunlar sürekli olarak piyasayı hani olumsuz haber akışı olduğunda bile endekslerin bir yıllık grafiklerine baktığımızda mesela S&P'nin şiir gibi bir grafiğini göreceksin. Sürekli yükselen, arada ihlaller olsa bile sürekli yükselen bir S&P var karşımızda. O görünmeyen el biraz sanki böyle yaralandı gibi piyasada dünkü kapanışlara göre baktığımızda. Yine tabii gün içerisinde yükselişlerini gördük. Bak gerçekten de teşekkür ediyorum yönetmenime. İnanılmaz. Hiç arada ufak tefek ihlaller olsa bile 3200'lerden başlayan yükselişinde hız kesmeden 4470'ler seviyesinde neredeyse 4500'ü görmeye çabalayan bir S&P vardı. Ama FED dedi ki benim de bir limitim var. İşte bu biraz moralleri bozdu. O yüzden bizim dikkatli olmamız gerekiyor. Dow Jones biraz hareketli. O 30 günlük ortalamanın %6 üzerinde. Biraz Dow Jones'la tutabilirler. S&P'de bakacağımız seviye aşağıda 4100 seviyesinin korunması. Nasdaq tarafına bakacağımız seviyede ise özellikle Nasdaq'taki grafiği de yönetmenimizden rica edersek biraz daha net anlaşılacaktır. İkisinde biraz realizasyonları Dow Jones tarafında ise dengeyi göreceğiz. Nasdaq tarafında da 15.000'li seviyeleri görüyoruz ki 11.000'ler kabaca diyelim başlayan 15.000'lere yükseliş var. Aşağıda burada da 14.250 karesi şu anda 14.300'lere çıktı. Hani evet. yıkılmadıkça yola devam gözüküyor ama endeksler yoruldu ve biz dikkatli olmalıyız.
Belki son bir portföyü de alalım hafta ortasında. Belgin Hanım ne dersiniz portföy için?
Hande bugünkü özellikle BIST 100 tarafında 1470 aşılırsa 1465'in üzerindeki kapanışlar bize yeniden orta vade için hisse alım fırsatı verir. Ve biz portföylerimizi %20 hisse %10 halka arzlar için ayıralım 100 liramızın yaklaşık 30 lirasını. 70 lirasını ise özellikle kur ve altın tarafındaki hareketleri izleyerek likit overnight'larda taşıyalım. Çünkü TL mevduat da şu anda düşen kurla birlikte daha cazip hale geldi. Bunu da hatırlatalım.
Peki Belgin Hanım çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Yarın tekrar görüşmek umuduyla diyelim. Evet efendim portföy yönetimini bugünlük burada noktalıyoruz. Biz tekrar saat 13'te görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Podcast dinle.